Ayrım 7.
Sayfa 50. Alfred de Vigny bu duygusal sıkışmayı yenmeye benzer bir şey olarak belirler ve yaratmada bir gereklilik olarak görür. Şöyle der. Arı heyecan kendi ateşini ve kendi ağırlığını taşıyamayan ruhların korkusudur. Ne diye kaçmalı ondan? Yaşam ancak alevler içinde bütünlük kazanır. Baudelaire için heyecan bizi yerden yukarıya çıkaran şeydir. Şöyle der Baudelaire. Soyutlamanın dışında herhangi bir şeye yönelen heyecan bir zayıflık ve hastalık belirtisidir. Heyecan yapıtın oluşumuna katılır, yaratıcıdan yaratıya geçer, iletilecek bir öge olur. Yaratıyı önceleyen, estetik nesnenin estetik nesne olarak saptanmasını sağlayan ve yaratma eylemi boyunca süren duygusallık çok zaman yaratıcının kendinde izleyemediği şeydir. Duygu bir nesne olarak ele alındığında söner, bununla birlikte onun az çok gözlenebildiği olur. Wagner bir gözlemini bize şöyle anlatır. Yalnızca bir tür uykuya kapıldım. O uykuda birden hızlı bir suyun akışına daldığımı sandım. Bu suyun uğultusu az sonra müziksel bir özellik kazandı. Bu mi bemol majör akoruydu. Kesintisiz arpejlerle çınlıyor ve dalgalanıyordu. Sonra bu arpejler hep çok hızlı süren bir devinimin ezgisel biçimlerine dönüştüler. Ama arı si bemol majör akoru bozulmadı ve onun sürerliliği benim içine daldığım akıcı ögeye derin bir anlam kazandırır gibiydi. Birden dalgaların çavlanlar gibi üstüme kapandığı duygusuna kapıldım ve korkuyla sıçrayarak uyandım. Birden Ren Altın'ın prelüdündeki motifin doğduğunu gördüm. Öyle ki onu kendimde ona belli bir biçim vermeden taşıyordum. Wagner'in bu uykusu tam bir uyku değildir, bir tür uyanıklıktır, yoğunlaşmayla gelen bir kopuş ve bir bağlanıştır, bir duygu taşkınlığıyla doğal ortamdan geçici bir ayrılıştır, dünyaya daha iyi yerleşebilmek için dünyadan geçici bir uzaklaşmadır, kısa süreli bir yalıtılmadır, bir özgürleşme anıdır, tutsaklığı andıran bir bağlanış içinde bir özgürlük deneyidir. İlk oluşum uykuyla da başlamış olsa yaratımda uyanıklık esastır. Dostoyevski haklıdır. Anlık görüm olan ilk yaratıyla yapıtın uzun oluşum süreçlerini birbirine karıştırmamak gerekir. Her yaratma edimi duygusal düşünsel düzeyde aydınlık bir bilinci gerektirir. Bu arada duygusallığın gizlerini düşüncenin etkin ayrıştırmacı gücüyle çözebilmek gerekir. Sanatsal yaratımda bilinç kendi ayrı bilinç olma koşullarına göre sürekli kurgulayan bilinçtir. Özel seçişleri vardır, özel bileşimler kurar, gerektiğinde bir özel mantık, bir karşı mantık düzeni yaratır. Böylece gerçek anlamda bilinçli bir düşsellik ortamı kurulmuş olur. Bir büyük şair örneğin Shakespeare, bizim düşte yaptığımızı uyanıkken yapabilen kimsedir der Schopenhauer. Sanatsal üretim süreçleri düş görmeyi andırır. Söz konusu düş bir düşlem değildir. Uyanıklığın düşünülmüş düşüdür. Düşlem yaratıya çıkış noktası sağlar. Belki esine katılır. Hiçbir zaman bir yaratma sorumluluğunu sırtında taşıyamaz. Bu düşte ayrı bilinç, ortak bilinçle tam bir bütünlük içinde bir insan bilgisini özgün biçimlere kavuşturmaya çalışır. Sanatsal düş gerçekliğin en genel bir tasarımı olarak vardır. Sanatçı düşün içinden gerçeği süzer, düşte gerçekliği gösterir. Düş sanatta gerçekliğin özel bir anlatımıdır. Gerçekliği sarar, onu açıklayıcı örtülerle örter, onu simgeleştirir, ona en yetkin anlatımını kazandırır. Gerçeklik düşün önünde ya da yanında değil içindedir. Düş gerçekliğin taşıyıcısı, koruyucusu, açıklayıcısıdır. Düşte gerçekleşen şey bir soyutlamadır, yetkin anlatım adına yeni bir biçim oluşturmadır. Düş gerçeği sararken onu en anlatımcı ölçülerde soyutlar, hatta onu benzersiz bir varlık durumuna getirir. Bu aynı zamanda bir somutlanmadır, gerçekliğin özgür bir biçimde yoğun anlatım kazanmasıdır. Bu yüzden Picasso, kim bilir belki de en soyut şey gerçekliğin doruğudur, son aşamasıdır der. Picasso'ya göre soyutlamaya varabilmek için her zaman somut bir gerçeklikten yola çıkmalıdır. Sanatçının bize sunduğu kuş belki de hiçbir kuş çeşidine uymayan bir kuştur. Picasso'nun deyişiyle bu belki de ne bir güvercindir ne bir kırlangıçtır, yalnızca kuştur, kuş fikrinin ta kendisidir. Bu kuşa yakından baktığımızda onun çelişkili bir bütün oluşturduğunu görürüz. Bu örtülü ya da açık çelişkililik en yüksek düzeyde estetik nesne olan sanat yapıtının gülünçlü yazgısıdır. Sanatla pek ilişkisi olmayan kişiyi güldürebilir. Güvercindir, güvercinle çelişir. Kırlangıçtır, kırlangıçla çelişir. Kuştur, kuşla çelişir. Sartre'a güzel örtülü bir çelişkidir dedirten budur. Buna göre sanatçı simge oluşturmak adına özgün ve özgül bileşimler kurar. Bu bileşimler özgüldür yani ayrıdır, apayrı bir varlık oluşturur. Bu apayrı varlık kendi özel öz yapısı olan, kendi yasaları olan bir varlıktır. Bu bileşimler aynı zamanda özgündür, yeni ve benzersizdir, eşsiz ve ilktir, hiçbir şeyin kopyası değildir, görülmüş ve alışılmış değildir. Bir ayrı bilincin bir başka ayrı bilinci ortak bir bilinçte ele geçirmesi, bir ayrı bilincin bir başka ayrı bilince ortak bilinçte görünür kılınması anlamına gelen sanatsal iletişim bu bileşimlerle gerçekleşir. Her biri simge değeri taşıyan bu bileşimlerin anlaşılırlığı ve açıklayıcılığı sanat yapıtına iletilme olanağı sağlayacaktır. Buna göre örneğin Baudelaire bir adorable sosyalden tapılası büyücü söz eder. Rimbaud, Le Cher, Corbeau, Delicieux'den tadına doyum olmaz sevgili kargalar söz eder. Rimbaud böylece bize kargaya özel bir duygusallıkla yöneldiğini de gösterir. Bilemeyiz, belki de karganın onda özel bir yeri vardır. Nitekim karga ya da kuzgun şiirinin yazarı Poe, bu hayvanın kendisinde özel bir yeri olduğunu bildirerek şöyle der. Bu şeytani kuş beni izlemekten yılmadı. Ondan kurtulamıyorum. Şuraya otursam gaklamalarını duyuyorum. Stoke Newington'da duymuş olduğum gibi kulaklarımda onun kanat sesleri var. Böylece sanatçı kurduğu bileşimlere yaşantısının özel görünümlerini, benzersiz duygularını katmaktadır. Bu bileşimlerle iletilen şey, ortak yaşamın özel açılardan görülmüş gerçeklikleridir, ortak bilincin ayrı bilinçte açıklanmış genel geçer bilgisidir. Böylece her özgün ve özgül, ortak bir zeminde anlatımını bulur. Böylece bir anlam bir bireyden, yaratıcı bireyden başka bireylere, dünyaya iletilir. Önce uzamda gerçekleşen bu yayılma giderek zamana açılır, yeni yaratılara olanak sağlayacak biçimde güçlü bir kalıt, güçlü bir insanlık kalıtı oluşurur. Bugünün yaratıcı gücünde dünün bileşimleri etkindir. Auguste Comte bu yüzden dünyayı ölülerin yönettiğine inanır. Bugünün ürünlerinde dünden kalan şeyi elbette elimizle koymuş gibi bulamayız. Burada tam bir özümlenme söz konusudur. Bugünün müziğinde Gallicanus şarkısının, Mozart şarkısının, Ambrosius şarkısının, Gregorius şarkısının büyük payı vardır ama bugünün müziğinde bu kalıtın bileşenleri açık açık belli değildir. Bugünün yaratılarında yaşayan kalıt, öylesine sessiz bir kalıttır ki kendine hem çok benzeyen hem hiç benzemeyen yepyeni yapıların oluşumuna katılırken sanki hiçliğin derinlerine ya da görünmez bir yerlere inmiştir. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda toplumsal ve siyasal oluşumlar. 19. yüzyıl başlarında Fransa, Napolyon Bonaparte. Fransız devrimi gerçekleştiğinde Avrupa'da 5 güçlü ülke vardı. Fransa, İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya. Bu ülkeler başka topraklarda gözü olan ülkelerdi. Bu yüzden birbirleriyle çatışkılı durumdaydılar. 16. yüzyıl boyunca süren savaşlar bu ülkelerin çıkar çatışmalarından kaynaklandı. Bu ülkeler zaman zaman aralarında anlaşarak Avrupa'yı kana buladılar. Koşulları en elverişli ülke Fransa'ydı. Öbür devletlerle büyük bir sorunu yoktu. Toprakları genişti, sınırları tampon bölge özelliği gösteren küçük devletlerle çevrilmişti. 12 Mayıs 1790'da meclis şu anlamda bir bildiri yayımlamıştı. Fransız ulusu fetih amacıyla herhangi bir savaşa girmeyi düşünmüyordu. Bu ulus güçlerini herhangi bir halkın özgürlüğüne karşı kullanmayacaktı. 1791 anayasasında yer alan bu barışçı görüşe karşın Fransa savaş açmaktan geri durmadı. Onun ilk bakışta çok haklı, çok insani görünen bir gerekçesi vardı. İnsan hakları bilincini dünyaya yaymak. Öyle ya, insanlığın hakları Fransızların haklarından çok daha önemli bir şeyi, evrensel kurtuluşu anlatıyordu. Devrimciler dışarıda yuvalanmış olan devrim düşmanı Fransızlara ders vermek amacındaydılar. karşı devrimci Fransızlar Avusturya İmparatorunu Fransa ile savaşa girmesi için zorluyorlardı. İmparator Leopold II, Marie Antoinette'in kardeşi olmakla birlikte savaştan yana değildi. Ancak devrimci Fransızlar imparatordan az çok çekiniyorlardı. Onlar tüm dünyada despotluğa son vermek fikrini durmadan işliyorlardı. Buna karşılık Avrupa'daki mutlak yöneticiler ve yandaşları bu fikri öldürmek için çaba gösteriyorlardı. Demokrasi bilinci her geçen gün yayılıyor, mutlak yönetimlerin geleceğini ciddi bir biçimde tehlikeye koyuyordu. Savaşı Fransa başlattı. 7 Şubat 1792'de İmparator ve Prusya Kralı bir dostluk ve savunma anlaşması imzaladılar. Savaş başlar başlamaz Fransızlar zorda kaldılar. Prusya ordusu Şampanya kadar ilerledi. Daha sonra Fransızlar Belçika'ya girdiler. Louis XVI'nın idamı gerilimi arttırdı, savaş ateşini güçlendirdi. Az sonra Fransızlar İsviçre, Danimarka ve Venedik dışında tüm Avrupa'yı karşılarında buldular. O zaman Fransa yıkımın eşiğine kadar geldi. Fransız orduları bir bozgun havası içinde sürekli geri çekiliyorlardı. Fransızlar bir zaman sonra toparlandılar ve karşı saldırıya geçtiler. 1795'te Prusya ile 1797'de Avusturya ile anlaşma imzalandı. 1802'de Napolyon Bonaparte yaşam boyu konsül ilan edildi. Böylece Fransa'da cumhuriyetçi gelişmelere son veren yeni bir mutlak yönetim dönemi başladı. Fransa'nın bundan böyle Avrupa'da ve Avrupa dışında kazanacağı zaferler elbette özgürlük ve demokrasi adına olmayacaktı. Bonaparte tüm maddi ve manevi özellikleriyle eski rejimi canlandırmaya koyuldu. Bununla birlikte kendisi demokrasinin yılmaz bir savunucusu gibi görünmeye özen gösteriyordu. O biraz da epeyce uzun sürmüş bir devrimci dönüşümler döneminin sıkıntılarından bıkmış olan ve artık ne pahasına olursa olsun düzen isteyen bir toplumun tedirginliklerinden yararlanmıştı. İnsanlara düzenli bir yaşam söz veriyor, kararlı davranışlarıyla göz dolduruyordu. İyi öğrenim görmüş sert bir Korsikalıydı, belki biraz da dengesizdi, yalnızca askerliği değil, 18. yüzyıl felsefesini de biliyordu. İktidara geçer geçmez şu sözleri söylemişti. Devrim kendisini başlatan ilkelerde belirlenmiş ve bitmiştir. Daha sonraları şöyle dedi. Devrimin romanını bitirdik. Şimdi devrimin tarihine başlamak ve ilkelerin uygulanmasında gerçek ve olası olanı görmek gerekir. Savaş koşulları ve genel durum. Napolyon Bonaparte maliyeyi düzeltmek için bir dizi önlem alırken eski rejimin polisini ve sansürünü geri getirdi, soylu sınıfını canlandırmaya çalıştı, kiliseyi ve eğitimi denetlemeye yöneldi. Ancak girişimlerinden tam tamına istediği sonucu elde edemiyordu. Çünkü Fransa birçok bakımdan sıkıntılı bir ülkeydi, düze çıkabilmesi için önce bu sıkıntıların giderilmesi gerekirdi. O zamanın Fransa'sı tam anlamında bir köylü ülkesiydi, nüfusun %85'i kırsal kesimde yaşıyordu. Toplumsal yaşam son derece durgundu, insanlar gündelik yaşam koşulları içinde kendi dar olanaklarına kapanıp kalmışlardı. Devrim rüzgarları yukarılarda esmiş, aşağılara pek bir şey getirmemişti. 750 bin kilometrekarelik bu koca ülkede yaşayan 44 milyon insanın büyük bir bölümü yoksullukla boğuşmaktaydı. Bu 44 milyonun içinde İtalyanlar, İsviçreliler, Almanlar, Belçikalılar, Hollandalılar da vardı. Toplumda nicelik açısından büyükçe bir yer tutan küçük toprak sahipleri, ürün iyi olmadı mı açlıkla yüz yüze gelirlerdi. Onları koruyacak herhangi bir güç, herhangi bir örgüt yoktu. Fransa ile Avrupa'nın mutlak yönetimleri arasında savaş 1801'e kadar sürdü. 1798'de bir anlaşma imzalamış olan Avusturya, İngiltere, Rusya ve İtalyan prenslikleriyle İtalya'yı Fransızlardan aldıktan sonra Fransa'yı ele geçirmek istediler. Ancak Napolyon Bonaparte'ın kararlı tutumu bu tehlikeyi önledi. Buna göre Fransa mutlak yönetimlerle bir anlaşma imzaladı. Böylece Fransa'nın açtığı savaşları gene Fransa bitirmiş oldu. Ne var ki barış ancak 2 yıl sürebildi. Çünkü asıl çekişme denizlere ve sömürgelere egemen olma çekişmesiydi. Yani savaşın görünür nedenleri gerçek nedenlerine pek benzemiyordu. Bu egemen olma çabasında Fransa kendi donanmasıyla birlikte Hollanda ve İspanya donanmalarında kullanıyordu. Napolyon Bonaparte'in amacı Fransa'yı büyük bir sömürge imparatorluğu durumuna getirmekti. İngilizler savaşta Fransa'nın ve bağlaşıklarının sömürgelerini ele geçirmişlerdi. Deniz gücü, büyük yıkımlara uğramış olan Fransa'nın ticareti büyük ölçüde gerilemişti. Savaş 1803'te yeniden başladı. İngiltere'nin ordusu, Avusturya'nın ve Rusya'nın maliyesi çok zayıftı. Bu ülkeler ortak bir tutum almadan Fransa ile baş edemezlerdi. İngilizler denizde savaşıyorlar, kara savaşın yürütmesi için Avusturya'ya ve Rusya'ya destek sağlıyorlardı. Ancak savaş daha çok Fransızlarla İngilizler arasında geçiyordu. Fransa'nın gözü kara savaşındaydı. Fransa, bağlaşıklarıyla birlikte de olsa İngiliz donanmasıyla baş edemeyecekti. Amiral Nelson komutasındaki İngiliz deniz güçleri 21 Ekim 1805'te Trafalgar'da Fransızların ve bağlaşıklarının deniz güçlerini büyük bir yenilgiye uğratınca Bonaparte savaşları denizden karaya kaydırmaya karar verdi. Fransızlar Avusturya ve Rusya'nın güçlü birliklerini Austerlitz'te darmadağın ettiler 2 Aralık 1805. İmparator barış istemek zorunda kaldı. Bonaparte, İngiliz ticaretini geriletebilmek için zaman kazanmak istiyordu. Bunun için kıtadaki ağırlığının daha da artmasını beklemeliydi. Zaten elinde donanma denilebilecek hiçbir şey yoktu. O durumda İngiltere'ye yüklenebilmesi olası değildi. Abluka ve Napolyon'un Rusya seferi. İngiltere 16 Mayıs 1806'da Fransa'ya deniz ablukası uyguladı. Brest'ten Hamburg'a tüm kıyılar denetlenecek, yabancı gemilerin yükleri incelenecek, Fransa'ya giden mallara el konulabilecekti. Bonaparte'da 21 Kasım 1806'da Berlin buyrultusuyla İngiltere'ye abluka uyguladı. İngiltere ile yapılacak her çeşit ticaret ve iletişim yasaklanıyordu ve İngiliz mallarına el konulacağı, İngiliz limanlarına uğrayan bir geminin Fransa ve bağlaşığı ülkelerdeki limanlara yanaşamayacağı bildiriliyordu. Kısacası buyrultu İngiltere ile her türlü alışverişi yasaklıyordu. Avrupalılar uzun süredir İngiltere'den kumaş, demir, kahve, çay, şeker gibi malları alıyorlardı. Bu mallar olmadan yapamazlardı. Abluka bu yüzden öbür Avrupalılar kadar Fransızları da zorda bıraktı. İngiliz tüccarları denetimle görevli kişileri parayla satın alarak gizlice ticaretlerini sürdürdüler. Ancak bu iş çok güç ve çok tehlikeliydi. Bonaparte uğranılan güçlükler karşısında Fransız tüccarlarına ve yabancı tüccarlara bu malları getirebilmeleri için özel izin belgeleri dağıtmaya başladı. Ancak tüccarlar aldıkları malın değerine karşılık olan bir malı İngilizlere satmak zorundaydılar. Fransız tüccarları bu zorunluluğu aşmanın yolunu da çabucak buldu. İngiltere'ye giderken yanlarına değerli gibi gösterdikleri döküntü mallar alıyorlar. Onları İngiliz limanlarına yaklaşırken denize atıyorlar, onların yerine mal yüklüyorlardı. Fransa'da bu iş için özel olarak tapon mal üreten yapım evleri kurulmuştu. Her şeye karşın abluka Avrupa'yı derinden etkiliyordu. Mallarını elden çıkaramayan İngiliz sanayicileri işçilere yol vermeye başlamışlardı. Yoksulluk artmış, işsiz işçiler bir yandan soygun yapmaya, bir yandan kötü durumlarının nedeni diye gördükleri makinaları kırmaya başlamışlardı. Kıta Avrupası, İngiliz mallarından büyük ölçüde yoksun kalmanın sıkıntısı içindeydi. Kahve ve çay satın alınamayacak kadar pahalıydı. Fransızlar İngiliz mallarının yerine kendi mallarını sürmeye bakıyorlardı. Şeker kamışı şekerinin yerine pancardan şeker elde etme yoluna gidildi. Abluka elbette en çok Fransızlara yaramıştı. İktisadi koşulların Fransa yararına gelişmesi Napolyon Bonaparte'ı daha da güçlendirdi. Fransa Avrupa'nın tek patronu olma yolundaydı. Fransız orduları Avrupa'da çeşitli cephelerde savaşırken Bonaparte 600 bin kişilik bir orduyla Rusya'ya yürüdü, Moskova'ya girdi. Eylül 1812. Petersburg'da görev yapan hükümet Napolyon'un barış isteğine olumsuz yanıt verdi. Düşman Rus topraklarından çekilmedikçe barış söz konusu olamazdı. Bonaparte'ın çeşitli uluslardan derlenmiş disiplinsiz ordusu eridikçe eridi, dörtte bire indi. Bu ordu kışı orada geçiremezdi. 18 Ekim'de dönüş kararı alındı. Rusya'da kış erken bastırmış, ısı sıfırın altında 30'u bulmuştu. Soğuğa açlık da katılınca büyük bozgun kaçınılmaz olmuştu. Bonapart'la gelen Prusya birlikleri Ruslarla anlaşıp etkisiz kalma kararı almışlardı. Bonapart, İngiltere dışında kalan tüm Avrupa ülkeleriyle barış imzalamaya hazırdı. Ancak bağlaşık devletler barış çerçevesine İngilizlerin de alınmasını istiyorlardı. Anlaşma olmaması üzerine Saksonya, Silezya ve Brandenburg'da yapılan savaşlarda Fransızlar başarı kazanamadılar. Paris'in düşüşü ve Napolyon'un sonu. Bağlaşıkların 3 ordusu Fransız genel karargahının bulunduğu Leipzig'i ele geçirmek isteyince Napolyon Bonaparte orada bulunan 100 bin askerini geri çekti. Frankfurt'a ulaşan bağlaşıklar Fransızlara 1800'deki sınırlara çekilmeyi önerdiler. Ancak anlaşma olmadan savaşa son vermek istemiyorlardı. Bağlaşıklar Rin'i geçerek Paris'e doğru yürüdüler. Bonaparte barış önerisini yeniden geri çevirince Paris'i yarım günde ele geçirdiler. Ülke savaşmaktan yorgun düşmüş, yüksek rütbeli subaylar bile barış ister duruma gelmişlerdi. Paris düştükten az sonra Bonaparte tahtından indirildi. 6 Nisan 1814. 1804'te kendini imparator ilan etmiş ve Papa Pius'un elinden taç giymiş olan güçlü komutan artık bir sürgünden başka bir şey değildi. Artık onun yerine bir mutlak yönetici bulmak gerekiyordu. Avusturyalı ünlü siyaset adamı Metternich, Bourbon hanedanının iş başına getirilmesini öneriyordu. O sırada 5 üyeli bir geçici hükümet kuruldu. Louis XVIII senato kararıyla tahta geçirildi. Yeni hükümet önce ateşkes, sonra barış imzaladı. Bağlaşıklar Fransa'nın 1792'deki sınırına çekilmesini istediler. Louis XVIII yeni anayasayı ilan eder etmez tüm yabancı güçler Fransa'dan ayrıldılar. Bu arada Akdeniz'de Korsika'nın doğusundaki Elbe Adası'nda yaşamak zorunda kalan Napolyon Bonaparte, İngilizlerin elinden kurtulup Paris'e gidince Mart 1815 işler yeniden karıştı. Parisliler imparatorlarını coşkuyla karşıladılar. Her şeye karşın ondan çok şey bekliyorlardı. O her zaman güçlü ve kararlıydı. Ne var ki Parislilerin coşkusu kısa zamanda düş kırıklığına dönüştü. O eski kararlı imparator gitmiş, yerine pısırık, tutuk, durgun bir adam gelmişti. Napolyon Bonaparte 18 Haziran 1815'te Waterloo'da yenilince tüm şansını yitirdi. Napolyon Bonaparte'ın dönüşü Fransa'ya büyük bir tazminata ve 2 yıllık bir işgale patladı. Eski imparator Atlas Okyanusu'nun güneyindeki St. Helen Adası'na gönderildi. Restorasyon, Charles X dönemi, Temmuz mutlak yönetimi. Bourbon hanedanının bu yeni saltanatı devrimci gelişmeler içinde kazanılmış olan yaygın demokrasi inancını yok etmeye yetmedi. Fransızlar yasa önünde eşittiler ve eski ayrıcalıklar geri gelmemek üzere tarihe gömülmüştü. Gelişen toplum düzeni daha önce Napolyon Bonaparte'a da eskiye dönüş olanağı vermemişti. Eski hanedan bu yeni saltanat döneminde ne devrimin getirdiklerini ne de hatta imparatorun koyduğu düzenlemeleri ortadan silmeye kalktı. Yeni anayasa kazanılmış hakları güvence altına alırken İngiltere'deki yönetim düzenine benzer bir yönetim düzeni öngördü. Buna göre devlet aygıtını 3 ayrı güç oluşturuyordu: kral ve 2 meclis. Kral yürütme işini üstleniyor, bakanları atama ve bu görevden alma, gerektiğinde meclisleri dağıtma hakkına sahip oluyordu. 1815-1830 sırasında 15 yıl kadar sürmüş olan ve restorasyon diye adlandırılan bu dönem İngiliz demokrasisini Fransa'ya yerleştirme çabalarıyla belirgindir. Bu maya tutsaydı demokratik yaşam düzenini savunan ilerici güçlerle eskinin özlemini çeken ve geçmişi geri getirmeye çalışan tutucu güçler bir arada gül gibi geçineceklerdi. İngiliz demokrasisini ayakta tutan geleneksel özellikler benzer özelliklerin Fransa'da bulunmaması mayanın tutmasını geciktiriyordu.